konusunda. Trump ona da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak. Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor. Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye
ver. Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 27 Şubat 2019 Çarşamba günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Öne çıkan birden fazla gündem maddesi var. Bir tanesi İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in kabul edilmeyen istifası demek lazım. Dün istifasının kabul edilip edilmediği belli değildi. Nitekim Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açıklama yaptı ve kabul etmediğini duyurdu. Bunun perde arkasına bugün bakacağız. Programın ikinci yarısında TOBB Üniversitesi'nden İran üzerine çalışan, yakın zamanda bu konuda bir kitap da yayınlamış olan doçent doktor Güriz Şen'le konuşacağız. Zarif'in istifa, kabul edilmeyen istifasının perde arkası ve iç ve dış politik açıdan İran'da, İran için yankılarına bakacağız birlikte. Başka başlıklar da var elbette bugün. Damat Kushner Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanıyor. Amerika ile güvenli bölge pazarlıklarının devam ettiği bir sırada özellikle Orta Doğu'da yüzyılın anlaşması için özel misyon üstlenmiş damadın Ankara temasları dikkat çekici, getireceği mesajlar. Bakacağız, detaylara henüz yok tabii ki ama önümüzdeki günlerde muhakkak bir şey çıkacaktır. Bugün Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yılın ilk büyük zirvesi var. Amerikan Başkanı Donald Trump'la Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un arasında başladı. Yeni başladı zirve. Yarın detaylı bakacağız buna da. Bunun dışında Hindistan ve Pakistan arasında bir gerilim dorukta. 14 Şubat'ta 44 Hindistan askerinin hayatını yitirdiği terör saldırısı sonrası Hindistan'ın harekete geçmesi, savaş uçaklarının düşürüldüğü haberleri, askerin görüntülerinin yansıdığı haberleri ile aslında Asya'nın iki düşman kardeşi arasındaki gerilim kızışmış vaziyette. Biliyorsunuz aslında aynı soydan geliyorlar. Hindular, Hindu, Budist, Hindu vesaire, Pakistanlılar, Müslüman. Ama nükleer güç ikisi de, o yüzden de ikisinin kapışması çok büyük tehlikeler barındırıyor. Türkiye'den de ikazlar gitti, detaylarını birazdan aktaracağım sizlere. Böyle başlıklar var. Venezuela'dan da başlıklarım var. Avrupa'dan da elimden geldiğince aktaracağım. Daha sonra Güriz Şen'le konuşacağız ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in istifa meselesini anlamaya çalışacağız birlikte. Başlamadan önce frekanslarımı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den Eksen'i dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesinden, oradaki pop-up'tan bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Hakikaten gündeme damgasını vurmuştu. Dün aktarmıştım size, önceki akşam İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Instagram hesabından yayınladığı mesaj. Kendisi istifasını sunmuştu ve Dışişleri Bakanı olarak aziz ve cesur İran milletiyle değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim, esen kalın demişti Instagram hesabından yaptığı açıklamada. Tabii gündeme bomba gibi düştü. İran'da anlaşılan o ki geniş bir kesim tarafından şaşkınlıkla karşılandı ve ilk etapta aslında istifa, tabii ki istifa hemen doğrulandı Dışişleri Bakanlığı vesaire, ama kabul edilip edilmeyeceğine geldiği zaman iş değişti. Bir takım açıklamalar geldi önce. Hem İran Dışişleri Sözcüsü Berham Kasımil hem Ruhani'nin Cumhurbaşkanlığı ofisi üzerinden yapılan ofisin başkanı Mahmut Vaizi'nin yaptığı açıklamayla dikkat çekiciydi. Doktor Ruhani'nin gözünde İran'ın yalnızca tek bir dış politikası ve tek bir dışişleri bakanı vardır ifadeleri dikkat çekti ve nitekim daha sonra Ruhani Zarif'in istifasını reddettiğini açıkladı. Açıklarken de aslında ülkenin diplomatik organları, hükümet ve hatta halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na yönelik baskıların farkında olduğunu vurguladı. Ama dini lider Ali Hamaney'in de Zarif'i takdir ettiğini hatırlattı. Sizi ABD'nin çok yönlü yaptırım baskılarına karşı direnişin en ön safında görüyorum. O yüzden istifanızı ülkenin çıkarlarına aykırı buluyor ve kabul etmiyorum dedi. Zarif'e yönelik bu cümleleri yazdı. Ona hitap eden kendi sitesindeki açık mektupta İran Cumhurbaşkanı güç, kabiliyet ve cesaretle yolunuza devam ediniz. Ülkenin diplomatik organlarına, hükümete, halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na yönelik baskıların farkındayım. Çok önemli. İçeride çünkü tartışmalar çok yoğun. Muhafazakarlar özellikle Amerika'nın nükleer anlaşmayı çöpe atmasından bu yana bu anlaşmanın mimarı olmuş Zarif'e hedef aldıkları biliniyor. Tabii öte yandan o işin içerisinde Hamaney'den sonrası için bir takım iktidar mücadeleleri olduğu İran'ın içerisinde epeydir konuşuluyordu. Buna yönelik bir hamle mi? Ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ansızın Tahran'da hem de devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı, ünlü komutanı diyelim Hac Kasım deniliyor. Kasım Süleymani tarafından onun da öncülük ettiği bir girişimle Tahran'a getirilmesi ve bütün bunlardan Cevat Zarif'in haberinin olmadığı iddiaları ki kendi açıklamalarından da böyle anlaşılıyor. İran Dışişleri Bakanlığı'nın itibarını korumak için istifa ettiği vurgusu. Aslında büyük resimde pek çok sebep olduğu ama bazı şeylerin de vesile edildiği izlenimi uyandırıyor. İran'ı çok yakından izleyen doçent doktor Gürisçen sık sık İran ne zaman İran'la ilgili bir mesele olsa kendisinin görüşlerine başvuruyoruz. Yine ona bağlanacağız programın ikinci yarısında. Ve bütün bu başlıkları hem dış politika hem iç politika açısından soracağız kendisine. Böyle bir gelişme şimdi geri alınmış oldu. Böylece Muhammed Cevat Zarif İran Dışişleri Bakanı olarak kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Hep beraber izlemeye devam edeceğiz İran'ı. Çünkü çok kritik, çok önde gelen bir diplomat olduğunu anımsatmak gerekiyor kendisinin. Batı'da çok büyük takdir gören bir isim olduğunu. En son Münih Konferansı'nda İran politikalarını savunan ve Batı'da biraz eğip bükülen meseleleri açıkça ve kibarca, bu arada usta da bir diplomat. Yani usta diplomat dediğimiz biraz mevzuları kendi ülkesi çıkarına manipüle etmeyi de becerebilen, tırnak içerisinde söylüyorum. Sadece hakikatleri dile getirmek değil. Biraz da böyle bir maharet istiyor. Biz gazeteciler gibi değil yani. Daha başka şeyler gerekiyor. Dolayısıyla o kapasiteye vakıf bir Dışişleri Bakanı'ydı. Dolayısıyla istifa tartışmaları bu kadar derin ele almak gerekiyor. Önümüzü de görmek ve İran'ın nasıl şekilleneceğini anlamak için. Evet, bu arada İran malları artık Irak Kürdistan bölgesel yönetimi üzerinden Suriye'ye taşınabilecekmiş. 200 bin tonluk mal ihracatı özerk bölge topraklarından geçmesine onay verilmiş. Ekim 2017'de Irak Bağdat hükümeti tartışmalı bölgeleri bağımsızlık referandumuna giden Irak Kürdistan bölgesinin elinden almıştı. O da Tahran'la ilişkileri gelmişti. 8.2 milyar dolarlık yıllık ticaret hacmi var İran'la Irak arasında. Bunu da çıkartma, daha üst düzeye çıkartma hedefine katkı yapacak. Iraklılar biz IŞİD mensuplarını kabul edemeyiz diyorlar. Eğer ülkeleri almazsa onları biz de almayacağız diyorlar. Amerika'nın Irak'taki varlığının tartışılmaya devam edildiğini aktaralım ama Suriye'ye geçmek lazım hemen. Çünkü Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi'nin yöneticisi Gelo İhsan'ın açıklamaları var. Amerika biliyorsunuz 200 asker bırakacağız. 200 de TANAF üstünde biz Suriye topraklarında devam edeceğiz kalmaya dediler. Memnun kalmışlar Suriye Demokratik Güçleri ve Meclisi. Gelo İhsan'ın açıklaması var. Amerikan askerlerine Manbij, Kobani, Deir ez-Zor'un doğusu ve Hasake bölgesinde kalacağı bu askerlerin sayıları azalmış oluyor. Resmi olarak 2400, 2200, 2000 civarı anılıyor. Gayri resmi 5000'e yakın olduğu, bir de özel güvenlikçiler var tabii. Onları kimse pek saymıyor bu aşamada ama ben gayri resmi 5000'e yakın olduğunu biliyorum. Resmi olarak 2000-2200 diyorlar. İşte bunların büyük kısmını çekmekten bahsediyorlar. Bunlar çekilince de işgal bitmiş olacak mı sorusu duruyor tabii. 2000 yerine 200. Bir de Avrupalıları getirmek ve burada bir güvenli bölge, tampon bölge tesis edip Türkiye ile Kürt güçleri sokmamak o bölgeye. Amerika'nın hedefinin bu olduğu netleşti artık. Moskova ve Şam'dan çağrı geldi Amerika'ya. Özellikle Tanaf'ın burnunun dibinde ruhban kampı, ilk cüzdan vakasının da geldiği, aşırı doluluk, sağlıksız koşullar, gıda ilaç eksikliği yüzünden onlarca insan hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Ayrıca Amerika'nın Suriye'den güçlerini çekmesi için de bir ikaza çevirmiş vaziyetteler. Bakalım nasıl gelecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı ve Benjamin Netanyahu'yu ağırlıyor. 9 Nisan'da seçimler vardı. Aslında 21 Şubat'ta görüşeceklerdi. Ertelemek zorunda kalmıştı iç siyasetteki gelişmeler üzerine. Tabii İran'ın Suriye'deki varlığı İsrail'i rahatsız ediyor. Bu konuyu Moskova'da bakalım nasıl ele alacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400'le ilgili NTV canlı yayında açıklamaları, savunma sistemidir bu şeklinde ve biz aldık bunu şeklinde. Dışişleri Bakanı yani geri adım atacak bir alamet sergilemedi. Güvenli bölgenin kontrolümüzde olması önemli gibi Türkiye tezlerini tekrarladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun S-400 açıklaması, Türkiye verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir şeklinde. S-400'lerle ilgili de her şey bitmiştir ifadesini tekrarladı. Bu sözünden dönmeme ek olarak diyelim. Önemli çıkışlar bunlar. Amerika ile başlıkları zorlaştıracak gelişmeler. Bugün dediğim gibi damat Kushner, Trump'ın damadı, baş danışmanı Ankara'da Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildiği haberleri geliyor. Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Türkiye'yi ziyaret ediyor. Daha çok yüzyılın anlaşması, İsrail-Filistin anlaşmasının dünya çapında baş organizatörü gibi bir görünümü vardı. Bakalım ne konuşulacak? Trump'ın içeride Amerika'da eski avukatı Michael Cohen New York Barosu'ndan ihraç edilmiş vaziyette diye görüyorum. Temsilciler Meclisi bu ulusal acil durum kararını iptal edecek tasarıyı onaylamış. Meksika sınırında duvar hikayesi, bütçe vermiyorlar. Bir de tabii senatoya gidecek, göreceğiz. Asıl Trump tabii bugün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideriyle Hanoi'de, Vietnam'ın başkentinde buluşuyor. Aslında tabii Güney ve Kuzey Koreler anlaşma yoluna girdiler çoktan ama Amerika'nın en az 28 bin 30 bin civarı askeri yarım yüzyıldan fazladır orada Güney Kore'de. Onlar çekilmeden bu iş çok zor. Onların çekilmesi de nükleer silahsızlanmaya bağlı. Kuzey Kore'de açıkça meydan okuyor. Birkaç kez Clinton döneminden beri pek çok şey yapıldı ama yardım karşılığı nükleer silahlardan vazgeçmesi istendi ama tabii bir de komünist rejimi ezmek davası var orada. Şimdi tabii asıl önemli, savaş bitmedi henüz resmi olarak Amerika ile Kuzey Kore arasında. Bakalım bu konuda bir ilan gelecek mi? Bu konuyu da yarın daha detaylı bir biçimde ele alacağız. Tabii Trump da bunu bir şova çevirmiş vaziyette. Bakınız ben nasıl barış tesis ediyorum şeklinde. Harika bir lider kim falan gibi böyle konuşmaları da eksik etmiyor kendisi. Tabii Kim Jong-un da ondan çok farklı mı derseniz pek de bir farkı olmadığını belirtmek lazım bu tarz popüler davranışlar konusunda. Göreceğiz oradan ne çıkacak. Hindistan-Pakistan meselesinde ise 14 Şubat'ta 44 Hindistan askeri Srinagar'da saldırıda hayatını yitirmişti. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait jetler Pakistan'daki terör kamplarını hedef aldı. Pakistan'ın yanıt verdiği, önce bir sağduyu çağrıları da gelmedi değil, geldi. Çünkü Ceyş-i Muhammed örgütü üstlenmişti. Hindistan hükümeti de diyor ki saldırıda Pakistan hükümetinin de parmağı var. Tabii Pakistan'da İmran Han iktidara geldi. Bayağı da değişik, özellikle seküler yanı da güçlü bir lider. Neden onun parmağı olsun sorusunun yanıtı henüz yok. Ama Hindistan düşman kardeşi Pakistan'la ilgili böyle bir görüşe sahip. Karşılıklı savaş uçaklarının düşürüldüğü haberleri uçuştu. Ama ne kadarı doğru? Kaç tanesi düşürdü? Bir tane pilotun görüntüleri yayınlanmış vaziyette Cammu Keşmir'in Bugdan bölgesine düştüğünü bir tane söylüyor Hindistan medyası. Hint ordusunda bir Pakistan savaş uçağı düşürdüğünü söylüyor. Hakikaten karışık bir manzara söz konusu. İki ülke nükleer silah sahibi, dolayısıyla herkesin gerilmesi için yeterince sebep var. Daha önce de savaşmış ülkeler, yani Britanya'dan bağımsızlık ve parçalanmadan sonra, öyle söyleyelim, Pakistan-Hindistan kavgası bu kadar şey değil. Öyle hafiflenecek bir şey değil. Tabii bir yandan da Kore'de böyle bir barış girişimleri varken Asya'da böyle bir şeyin ısınması, acaba kim bunları tetikliyor böyle? Hani durup durduk yerde mi oluyor diye bir takım sorular da akla getirmiyor değil. Onu da ekleyelim. İmran Han, Pakistan Başbakanı, sağduyu çağrısı yaptı. Konuşmamız lazım, yanlış yapma lüksümüz yok dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da endişelerini dile getirip yine itidal çağrısı yaptığını belirtelim. Türk Hava Yolları uçakları da geri dönmüş, bu gerilim yüzünden inememişler çünkü. Dolayısıyla bizi de yakından ilgilendiriyor. Venezuela'ya, Rusya'nın iddiası bu. Amerika'nın Venezuela'ya askeri müdahaleye hazırlandığı, Puerto Rico ve Kolombiya'ya asker yığıldığı yolunda Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patrushev'in tespitleri vardı. Hakikaten bakmak lazım sahada öyle bir asker yığma durumu var mı diye. Askeri müdahaleye karşı çıkın diye BM daimi temsilcisi Rusya'nın Vasily Nabezna çağrı yaptı dünyaya. Ve ayrıca Amerika'nın Venezuela'dan 30 milyar, Britanya ile beraber 30 milyar dolar gasp ettiğini, paralarını dondurdular biliyorsunuz, vermiyorlar. Öyle küresel kapitalizm böyle bir şey zaten. Böyle bir takım noktalar var, size aktaracağım. Bunun dışında Suudi Arabistan'ın, vaktim biraz azaldı, Suudi Arabistan'ın dış ilişkilerden sorumlu devlet bakanı Adil El Cübeyr'in bir açıklaması var. Flash, Birleşmiş Milletler'le Cemal Kaşıkçı cinayetine dair İşbirliği içinde olacaklarını söyledi. Türkiye'nin çağrısı da bu yöndeydi ama insan hakları konusunda demiş. Pardon, Cemal Kaşıkçı ile ilgili dememiş. İnsan hakları, ama tabii yani başkonsoloslukta bir insan parçalanarak öldürülünce insan haklarıysa onunla da ilgili işbirliği yapmanız lazım demek geliyor. Ama Adil Cübeyr bu soruya yanıt vermemiş. Yanlış aktardım size. Evet. Neredeyse yanlış aktarıyordum. Sudan'da OHAL mahkemeleri kuruluyormuş. Türkiye'ye örnek alıyoruz demişti zaten diktatör Ömer El-Beşir. Alıyorlar demek ki. Evet. Biraz vaktimi aşacağım. Onun için aştım daha doğrusu. Bakıyorum başka size illa aktarmam gereken bir şey var mı diye. Evet. Notları burada bırakacağım. Muhsin Namjo'dan Ey Sereban, Sereban'ı dinleyelim. Biraz sonra Güriz Çen'le, doçent doktor Güriz Çen'le burada olacağız. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'i konuşacağız. Bizden ayrı.
شد زنده باش یاری به یاد یاری خوشا قطرشکی به سوز عشقی خوشا زندگانی همیشه خدایا محبت دلها به دلها به ما فسان دل ما که لیلی و مجنون فسان شود حکایت ما جاودان شود چشمم نمیخوانی از این غم چه حالم نمیدانی پس از تو نمونم برای خدا تو مرگ دلم را ببین و را شو توفان سختی ز شاخه غم گل هستیم را به چین و را که هستم من آن تک درختی که در پای توفان نشسته همه شاخه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RS FM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız şimdi. Telefon hattımızın diğer ucunda doçent doktor Güriz Şen var. TOBİ Üniversitesi'nden hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Güriz Hanım, İran'ı konuşuyoruz sürekli sizinle. Fakat bu sefer hakikaten herkesi şoke eden, çok şaşırtan daha doğrusu. Her ne kadar İran'ın içerisinde dışarısında bir takım sıkıntılı resimlerin bulunduğunu bilsek bile beklemediğimiz bir gelişme oldu. O da İran'ın dünyaca ünlü diplomatı açıkçası kapasitesiyle ve yetkinliğiyle hemen hemen herkesin düşmanlarının dahi takdirle karşıladığı bir isim Muhammed Cevat Zarif aniden istifasını verdiğini üstelik de tuhaf bir yöntemle Instagram hesabından İran'da çok popülermiş galiba ama şey de değil çok da rejimin onayladığı bir mekanizma da değil. Onun aracılığıyla tuhaf bir biçimde ortaya serdi daha önce de istifa ettiği ancak açıklamadı bu sefer açıklamasının amacının istifasının kabul edilmesini istediği olduğu yorumları var. İran'ın hem nükleer anlaşma hem dünya ile entegrasyon çabasında çok önemli rol oynamıştı kendisi ama içerideki muhafazakar unsurları bir de üstelik Amerika'nın tavrı ve her şeyin geri tepmesinden dolayı rahatsız ettiği değerlendirmeleri var. Beşar Esad'ın ziyareti vardı. Oradan haberdar olmaması üzerinden dönüyor ama pek de kimse tatmin olmadı. Nedir resim? Muhammed Cevat Zarif üstelik de şimdi bir de geri alındı. Sanki bir kazanım da elde etmiş gibi gözüküyor. Neler oluyor İran'da?
Sizin de dediğiniz gibi Cevat Zarif'in Instagram üzerinden istifa ettiğini açıklaması hem İran'da hem de İran'la ilgili siyaset gündem diğer ülkelerde uykusuz bir geceye sebep oldu. Zarif'in istifasının ardından tabii işleyecek süreç önemliydi bizim için. Bugün itibariyle istifasının ruhani tarafından kabul edilmediğini resmi bir biçimde öğrenmiş olduk. Onun dışında zannederim başka bir önemli açıklama Kasım Süleymani'den geldi. Kendisi Esad'ın ziyaretindeki koordinasyonsuzluk nedeniyle Zarif'in toplantıda olamadığını, oysa rejimin ileri gelenleri tarafından, yani aslında parantez içinde burada dini lider anlıyoruz, dini lider başta olmak üzere rejimin bütün yetkilileri tarafından kendisinin çok takdir gördüğünü, dış politikasının çok başarılı bulunduğunu ifade etti ve toplantıda mevcut olamamasından ötürü kendisinden aslında bir nevi özür de dilemiş oldu. Böylelikle aslında Cevat Zarif sistemdeki dengeleri bence test etmiş oldu. Dini liderin, devrim muhafızları komutanlarının, Cumhurbaşkanı'nın kendisini sistemin içinde ne kadar koruyacaklarını görmüş oldu. Bir yandan da aslında bu istifasıyla birlikte kendisine yönelik eleştirileri de test etmiş oldu. Zira genel manada parlamentoda 150'den fazla milletvekilinin Ruhani'ye yazdığı istifasını kabul etmemesi yönünde bir mektup var. Meclisteki iradeyi görmüş oldu. Cevat Zarif'e olan desteği görmüş oldu. Öte yandan genel manada dediğim gibi hem toplumsal manada hem elitler arasında kendisine desteği gördü. Ancak özellikle daha muhafazakar İran Şahin kanadın bundan ne kadar memnun olduğunu görmüş oldu. Çünkü istifasından hoşnut olan bir kesim de vardı. Hatta bazı açıklamalar yurt dışına çıkış yasağı konulması ve nükleer anlaşmadaki başarısızlığının değerlendirilmesi şeklindeydi. O nedenle aslında bizi şaşırtan şeyler değildi. Çünkü Cevat Zarif uzun bir süredir hem içeride batı yönelimli dış politikanın aldığı eleştiriler nedeniyle hem de Trump hükümetinin nükleer anlaşmadan çekilip daha sonrasında İran'a yönelik daha agresif yaptırımları devreye sokmasıyla birlikte iki cepheden de baskı altındaydı. Cevat Zarif'in aslında son dönemde içeride en çok uğraştığı konulardan bir tanesi bu Financial Action Task Force dediğimiz FATF konusunda İran'ın atacağı uyum adımlarıydı. Şimdi bu görüşmeler devam ediyor ve en son düzenin yararını Teşhis Konseyi'nde epey çetin bir müzakere süreci gerçekleşiyor. Bu mekanizmaya İran dahil olursa hem terörizmin mali finansmanı konusunda dış ilişkilerinde önemli bir adım atmış olacak. Hem de bu biliyorsunuz kabul etmezse Avrupa bankalarıyla olsun bütün finansal işlemlerinden yine tecrit edilecek. Bu noktada Ruhani'nin de açıklamaları Zarif'in istifasının ardından önemliydi. Çünkü bu konuda yaratılan algının yanlış olduğunu, dini liderin kendisine bu konuda destek olduğunu, İran'ın bu politikasını desteklediğini de açıklama fırsatı bulmuş oldu. Yani aslında Zarif bu noktada çok büyük baskı altındaydı. Bu bir açıdan da İran'ın dış politikasının yönelimiyle ilgili de bir konu.
Bir
yani
hamle mi size var burada? Yani öyle diyebilir miyiz? Çünkü tabii İran'da muhafazakar çevrelerin zaten hedefinde olduğunu biliyoruz. Hem Ruhani'nin hem de Muhammed Cevat Zarif'in Amerika'nın tamamen savaş politikaları güttüğünü düşünüyorlar onlar. Ve İran'ın da savaş pozisyonu almasını istedikleri açık. Bu Avrupa Birliği koşullu bir biçimde bu öneriyi, mekanizmayı yaratırken herhalde Cevat Zarif de bunun kabul edilmesi için uğraştı, ama elindeki bütün kozları değerlendirebileceği bir anda üst üste belki Beşar Esad'ın ziyareti de artık hani görünür doymuş gibi ama vesile edilmiş ve bir hamle yaparak üste çıkmış diyebilir miyiz bu anlamda?
Şimdi baktığımızda daha çok öyle gözüküyor. Beşar Esad'ın ziyareti bardağı taşıran son damla esasen. Yani dış politikadaki İran'ın en önemli bürokratının o toplantıda mevcut olmamasının işte Zarif'i kızdırdığı, üzdüğü anlaşılıyor. Ama bu tek neden değil. Bu görünürdeki sebep ve belki de işte dediğim gibi bardağı taşıran son damla. Öncesinde iç siyasette onu epey yoran ve İran'ın dış dünyaya karşı eğer entegre kalmaya devam edecekse, yapıcı angajman politikası en azından Avrupa Birliği ile işleyecekse yapmak zorunda olduğu bazı sorumlulukları var. Bu adımları atamamakta ya da içeriden gördüğü eleştiriler de Zarif'i yıprattı. Bence bu noktada hakikaten tam da hem İran'da hem de dış ülkeler nezdinde çok popüler olduğu bir zamanda istifa kararı alıyor. Bence bu da ilginç.
Peki şunu da sorabilir miyim? Eklemek açısından. Ruh halinin bu işten haberi olmuş olabilir mi önceden? Yani sonuç itibariyle çok da ayrılmaz bir ikili. Yani dış politikasını Ruhani'nin tabii ki dümeninde Muhammed Cevat Zarif, ama böylesi bir hamleyi Ruhani'den habersiz yapmış olmalısınız var mı?
Şimdi bunu tabii spekülatif yanıt vereceğim. Önce şunu söyleyeyim, sorunuzu da cevabını da bunun akabinde söyleyeyim. Birkaç gün önce Çin'e önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti Cevat Zarif. Orada Çin Dışişleri Bakanı'nın çok dikkate şayan bir açıklaması var. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmanız. Sizi çok takdir ettik. İran'ı çok güzel savundunuz. Bu noktada işte İranlılar ne kadar şanslı, kendilerini sizin gibi savunan bir diplomata sahipler minvalinde bir açıklama yapmıştı. Cevat Zarif hakikaten bazı noktalarda eleştirilse de bu konuşma sonrasında İran halkından da çok takdir gördüm. Şimdi meselenin bir boyutu var. Yani toplumun Cevat Zarif gibi mahir siyasetçilere, diplomatlara çok ihtiyaç duyduğu bir dönem. Çünkü mesajlardan şunları okuyoruz. Peki şimdi bizim geleceğimiz ne olacak? Nükleer anlaşmanın geleceği ne olacak? Cevat Zarif gibi iletişime güçlü ve konusuna hakim bir diplomatı kaybetmenin İran için bedeli, İran halkı için bedeli ne olacak gibi korkular vardı. Şimdi tabii spekülatif boyuta gelecek olursak Ruhani'den habersiz böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yani rahatsızlığını mutlaka iletmiştir. Belki bu Zarif ve Ruhani ikilisinin sistemi ve sistem içindeki duruşlarını test ettikleri bir adım olabilir. Tabii biz şimdi her şey çok netleştiği için bunu söylüyoruz. Ruhani ilk başta hemen açıklama yapmadı. Mesela dün ilk basın toplantısında daha örtülü bir şekilde Cevat Zarif'e desteğini sundu. Bugün işler resmiyet kazandı. Bence burada beklenen şey biraz dini liderin alacağı pozisyondu. Hamaney'in de özellikle Kasım Süleymani üzerinden dolaylı bir şekilde Zarif'e desteğini açıklamasıyla birlikte Zarif'in görevine devam edeceği netleşmiş oldu. Ben burada şeyi de önemli görüyorum. Ruhani de dolaylı mesajlar verdi demiştim. Hem konuşmasında hem de yardımcısı Mahmut Vaizi üzerinden dolaylı mesajlar verdi. Mahmut Vaizi yazdığı bir tweette, ki burada şeye de şahit oluyoruz. İranlı yetkililer sosyal medyayı çok aktif kullanıyor.
Evet.
De götürmüş oldular. Mahmut Vaizi, İran'ın tek bir dış politikası ve tek bir dışişleri bakanı vardır. Ruhani bu görüşü savunuyor dedi. Bence bu da önemliydi. Kasım Süleymani'nin bugünkü açıklamasında da aynı vurguyu görüyoruz. Bu bize tabii İran'ın devrim sonrası süreçte dış politikasına dair pek çok tartışmayı hatırlatıyor. Dış politikanın dümeninde kim var? Hükümetin dışında hükümete de hükümet eden diğer yapılar ne kadar etkili meselesi. Bence bu krizden koordinasyonun güçleneceğine dair bir mesaj da çıkarsa İran, önümüzdeki süreçteki doğruluklar açısından önemli bir hamle yapmış olur gibi geliyor bana.
Peki bir yandan da işin iç siyasetteki rekabet boyutu var. Çünkü çok uzun zamandır da Batı medyasına da, ben de oralardan aslında takip ettim. Siz İran'ı daha yakından mercek altına alıyorsunuz. Ama Hamaney'in sağlık problemleri kaç sene oldu Batı'da konuşulalı, gündem olalı ve tabii İran'ın içerisinden yansıyan bir takım şeyler, bir takım aynalardan böyle kırılmalarla gelse dahi ortada Hamaney sonrası ne olacağına dair bir içten içe bir kaynama, bir bilek güreşi döndüğü de açık. Burada tabii Ruhani'nin ismi de anılıyordu. Şimdi tabii velayeti fakih mefhumu çok önemli. Onu da belki biraz açarak şey yaparsanız. Acaba burada Ruhani Zarif cephesinin bir anlamda da kendilerine yer açması için açmak üzere bir vesile, yani bu en azından bu politik tartışmaları başka bir yöne eğme girişimi, hamlesi de bunun perde arkasında olabilir mi?
Hı hı. O bana daha dolaylı gözüküyor. Tabii ki aslında İran İslam Cumhuriyeti'nin önümüzdeki yıllar içindeki en önemli meselesi yeni dini liderin kim olacağı, eğer Ayetullah Hamenei'nin vefat etmesi durumunda. Bu konuda sizin de dediğiniz gibi Ruhani'nin de ismi geçiyor. Velayet-i Fakih kavramı 1979 sonrası İran'ın en temel siyasi birimi oldu. Aslında tüm gücü hem ruhani hem siyasi gücü tek elde toplayan bir makam. Ayetullah Hümeyni'ye göre biçilmiş bir elbiseydi. Onun vefatının ardından Ali Hamaney dini lider oldu. Ve o da kendi otoritesini özellikle devrim muhafızları ile kurduğu, askerle kurduğu ilişkiler üzerinden ve tabii İran'ın ekonomik vakıf networkleri üzerinden terçinlemiş oldu. Tabii en önemli soru bu bakarsanız, yani İran iç siyasetine ve elbette dış siyaseti de belirleyici olduğu için uluslararası ilişkiler açısından da önemli bir soru. Bu krizle birlikte dini liderin onayının Cevat Zarif'in devam etmesi yönünde alınmış olması içeridekilere ruhani ve Zarif ikilisini engel çıkarmayın, bu kritik dönemeçte onları engellemeyin mesajı veriyor. Öncelikli mesaj bu, yani siyaseten düşünecek olursak. Tabii bu krizde dini liderin ruhaniye ve Zarif'e sahip çıkması önümüzdeki süreçte ruhaninin dini liderlik iddiası için de elini güçlendirebilir. Ama oradaki tek belirleyici bu değil. Çünkü biliyorsunuz İran'da muazzam, yani sistem içinde olmak kaydıyla muazzam bir siyaset etme biçimi var. Kıran kırana bir siyasi mücadele oluyor devletin yönü ve doğrultusu için. Şimdi Ali Hamaney'in dini lider seçilmesinde Rafsanjani'nin çok büyük rolü olmuştu. Çünkü o dönemki tartışmalarda dini yetkinlik mi yoksa siyasi maharetler mi önemli tartışması vardı ve Rafsanjani güncel meselelere cevap verebilecek bir dini lidere ihtiyacımız var. Siyasi vizyonu olan bir dini lider olmalı diyerek Ali Hamaney'e açıktan destek sunmuştu ve önemliydi, yani Kingmaker, kral yapan kişi olarak geçiyordu. Şimdi Ruhani bu yönde destekleyecek daha kıdemli bir din adamı var mı yok mu? Bu süreç nasıl işler? Uzmanlar Meclisi'nin tabii tartışacağı bir konu ama siyaset bu tartışmaları besleyecek bir şey. O nedenle Ruhani'nin performansı ve sistemin bekasını en iyi ben garanti edebilirim iddiası belki onu dini liderliğe yaklaştırabilir. Ama bunun tabii pek çok başka dinamiği var. Ama bu kriz belki de sizin de dediğiniz gibi dolaylı bir şekilde bu süreci de test etmiş olabilir.
Tabii herhalde önümüzdeki dönemde Ruhani ve Zarif ekibinin, ikilisinin diyelim, önünde de çok zorlu bir takım dosyalar var. Sadece Avrupa Birliği bu mali mekanizma değil, Suriye'de var. Özellikle de Beşar Esad'ın ağırlanmasının bile İran'da yarattığı tartışma. Bu anlamda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ile Suriye üzerinde bir nüfus mücadelesine tutuştuğu, İran'ın da bundan çok geri kalmadığı. Aslında işte mesela şöyle cümleler bile bir takım İranlı yetkililerden, etkili şahsiyetlerden duyuyoruz. Stratejik Suriye'yi İran'ın stratejik derinliğinin, ki bize bir takım şeyler de anımsatıyor bu aslında içeride.
Tabii tabii, doğru.
Davutoğlu'nun söylemlerini de enteresan bir biçimde anımsatıyor. Buralardaki pozisyonları daha dengeli olabilir mi? Tıpkı Batı ve Avrupa Birliği özellikle nükleer anlaşma başlığı altında Ruhani ve Zarif belki biraz Şahin kanadı daha tutacak bir şey olabilir mi? Pozisyonu olabilir mi? Bu da çok önemli değil mi? Ya da İran'ın yönelimi için aslında buradan yola çıkarak şöyle diyeyim. Ruhani Zarif ikilisi aslında İran'ın duruşu daha istikrarlı bir duruş sergilemesi için çok daha önemli değil mi?
Ruhani giderek, Zarif ikilisi yani. Tabii iletişim kurulabilen şahsiyetler her şeyden önce. Ben bunu çok önemsiyorum. İran-ABD ilişkilerinin o Obama dönemindeki istisnai iyileşmesinde de John Kerry ile Cevat Zarif arasındaki iletişimin gücü bence çok önemliydi. Bu Cevat Zarif'in istifasının ardından şöyle bir yorumum olmuştu. Hakikaten İngilizce iletişim becerisi yüksek bir diplomatını kaybetmek bile İran açısından bu dönemde çok sorunlu. Çünkü Batı dünyasıyla ilişkileri yöneten kişi Cevat Zarif. Şimdi İran'ın uluslararası ilişkilerinde doğu mu batı mı ikilemi hep yaşanıyor. Batıdan kopmuş bir İran tamamen yüzünü doğuya dönmüş durumda kalacak. Bu nedenle İran 1990'lardan itibaren hem batıyla hem de doğuyla dengeli bir siyaset gütmeye çalışıyor. Savrulmaması için Cevat Zarif ve Ruhani gibi etkin şahsiyetlerin İran dış politikasına getirdiği denge önemli. Onun dışında politikalarda ne gibi şeyler bekleyebiliriz? Tabii bunun cevabının bir kısmı İran'dan ama bir kısmı da tabii diğer aktörlerin izleyicilerden kaynaklanacak. İran Avrupa Birliği'nin yarattığı mali mekanizmanın daha iyi işlemesi gerektiğini düşünüyor. Önümüzdeki süreçte yaptırımları bypass etmek için çok daha etkili ve şaşırtıcı hamlelerimiz olacak gibi açıklamalar geliyor İran'dan. Tabii bu mekanizma İran'ın beklediği büyük yatırımları sağlayacak bir mekanizma değil. Daha çok insani ticaret, gıda ve ilaç ticaretiyle ilgili işte mekanizmaları düzenleyecek. O nedenle İran'ın ekonomisini darboğazdan çıkarabilmesi için, riyadeki düşüşü önleyebilmesi için, genç işsizliğini giderebilmesi için daha büyük yatırımlara ihtiyacı var.
Çok özür diliyorum. Küçücük bir insert daha atabilir miyim burada araya? Avrupalıların, Zarif'in bu istifası içeride bir hamle dışında bir de Avrupa'ya yönelik de bir hamle olarak. Çünkü Zarif gitse kiminle muhatap olacak diye düşünüp de Avrupalılar biraz daha farklı tavır alabilirler mi?
Evet. Tabii. Pek çok mesajı var. Açıkçası İran'la diyalogtan yana olan bütün aktörler Zarif'in gitme kararından korku ve kaygı duymuşlardır diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok yakından izlendi şu son birkaç gün İran'da ne olup biteceği ve Zarif'in istifa sürecinin nasıl sonuçlanacağı. Bence İran'ı tırnak içinde kaybetmemek için İran'daki bu ılımlı, pragmatik ve yapıcı angajman arayışı içindeki yönelimi kaybetmemek için Avrupa Birliği'nin de daha fazla adım atması lazım. Yine Zarif'in kendi konuşmasına referans verecek olursak Avrupa Birliği İran'a yürümek istiyorsa biraz ıslanmalı artık dedi. Yani İran'ın Avrupa Birliği'nden daha büyük beklentileri var. Hatta bunun sadece Avrupa Birliği ile sınırlı kalmasını istemiyor. Bu mekanizmanın Çin, Rusya başta olmak üzere pek çok aktörle ticaret için kullanılabilir olacağını düşünüyor. Önümüzdeki süreç aslında dış aktörler için de çok önemli. Bu krizin hem içeride bir güç konsolidasyonu ile bittiğini görüyoruz. Yani önümüzdeki günlerde tabii daha detaylarına vakıf olacağız ama Zarif bu krizden güçlenerek ve sistemi test ederek çıkmış oldu. Onun dışında tabii bu gücünü ne kadar koruyabileceği, ne kadar etkin olabileceği İran'ın nükleer programı konusunda Avrupa Birliği ile ne kadar işbirliği içinde kalacağıyla alakalı. Çünkü nükleer anlaşmada kalabilmesi için somut kazanımlar bekliyor ve bu somut kazanımları Avrupa Birliği İran'a sunamazsa bu zaman içeride başka bir tartışma olacak. İran nükleer anlaşmadan çekilmeli mi yoksa kalmalı mı tartışması. Mesela bu da Zarif için yeni bir sınama olacak. Onun dışında bölgede bu stratejik derinlik konusunda haklısınız. İranlılar bunu açıkça da ifade ettiler. İran hem Levant'ta hem de Körfez'deki varlığını yani Irak, Suriye, Lübnan üzerindeki nüfuzunu stratejik derinliğinin bir parçası olarak görüyor. ABD ile ilişkilerinin son dönemde en kötü noktaya indiğini ifade etmişti İran'ın Ruhani. Şimdi böylesi bir dönemde İsrail İran'la savaşı açıktan telaffuz ederken İran stratejik derinliğini bölge sattığında korumak ve yaymak isteyecektir. O nedenle Suriye konusunda tabii Astana süreci, Rusya ve Türkiye ile yürütülen diplomatik müzakereler önem kazanıyor. Tabii İran'ın maksadı Esad'ın Suriye'nin her karış toprağında tekrar kontrolü ele geçirmesi şeklinde. Tabii o müzakere sürecinde başka aktörler var. Nasıl ilerleyecek göreceğiz. Öte yandan tabii bu Afganistan-Pakistan sınırındaki güvenlik tehdidi, Suudi Arabistan'la orada kızışan ayrı bir mesele var. Bütün bunlar İran dış politikasını, Zarif'i ve Cumhurbaşkanı Ruhani'yi sınamaya devam edecek.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Gülüşen. Detaylı açıklamalarınız için, değerlendirmeleriniz için hep beraber İran'ı takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler.
Teşekkürler. İyi yayınlar.
Sağ olun. Evet, Muhammed Cevat Zarif'in istifa resti görülmüş gözüküyor. Dışişleri Bakanlığı'nın makam mevkinin de itibarını korumuş gözüküyor. Kabul edilmedi ve İran'da yeni bir dönem açıldı mı bu anlamda, ya da iç mücadelelerde çok önemli bir el üstünlüğü elde edildi mi edilmedi mi, bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz. Muhsin Namjo'dan Toranj'la veda edelim. Sizle yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor. Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.